Ayrım 9.
Bir mahkemeydi belki de. İtiraf ettikçe kendi suçluluğuma inanıyordum. Aşağılandıkça kurtuluş duygusuna kapılıyordum. Mahkeme salonunda çınlayan kendi sesimle sarhoş, itiraflarımın idam hükmü için yetersiz kalmasından korkuyordum. Proletaryanın ve devrimin yüce çıkarlarına, partiye nasıl ihanet ettiğimi, aynı komplonun içinde yer alan menşevik hainlerin kimler olduğunu haykırırken sarı yeşil bir safra kusuyordum. Sonra karanlık, ıssızlık, dondurucu, büyük beyaz gece. Muz, safra ve kusmuk tadındaydı. Işıklı pırıl pırıl zengin cennet batının vitrini, kudamdan akan vahşi ve çılgın kalabalığın ortasında beni elimde omuz kabuğuyla buldun. 9 Kasım gecesi ben de oradaydım. Oradaydım. Duvarın nasıl çatladığını, delinip yıkıldığını seyretmek için değil, öte yana geçip sevdiğim adama ulaşabilmek, bu mutlu, hırslı ve çılgın kalabalığın saldırısından kaçıp sana sığınabilmek için akıntının tersine yüzüyordum. Yüzüne özgürlüğün karnaval maskesini ve mutluluğun zorunlu güçlülüğünü takmış, insan seli önce duvara, sonra öte yandan gelen dalgaların gücüne kapılıp yüz geri kentin batısına doğru akarken ben seni arıyordum. O çirkin beton yığınından hep nefret ettim ben, bilirsin. Ardındaki erişilmez hayalimizi, büyük umudumuzu ne kadar tutkulu sevdimse duvarı o kadar yadırgadım. Bunu sana söylediğimde ılık bir Ekim gecesi, kafalarımız şarapla ve sevgiyle buğulu, Friedrichstrasse kapısında batıya geçmek üzereyken sesinin birden donduğunu, havanın ağırlaştığını, benden uzaklaştığını anımsıyorum. Yeraltı trenlerinin durmadan geçtikleri, terk edilmiş karanlık metro durakları, kenti bölen o boş, çirkin, yıkıntı kuşak, sanki Nazi döneminden kalmış, haki üniformalı ve hep ateşe hazır, silahlı askerlerin kurt köpekleriyle beklediği Friedrichstrasse istasyonunun geceleri büsbütün artan dehşeti, vagonların altlarında, kompartımanların karanlığında kaçak arayan köpeklerin vahşi hırlayışları, batıdaki yakınlarını ziyaretten dönen yaşlıların ellerindeki içi muz, portakal, kuru yemiş dolu plastik torbalar ve çiçek buketleri, demir turnikeler önündeki vedaların ve karşılamaların hüznü hep burgu gibi saplandı içime. Yanıtı bilinmediği için geçiştirilen bir soru, kendime bile itiraf edilmemiş bir acaba oldu. Duvarı sevmedim, savunmadım ama karşı da çıkmadım, yüksek sesle haykırmadım yanlışlığını. Sorularımın yanıtlarından çok, belki de yeni sorulardan korktum. Yüksek sesle söylersem, sesimin duvarı değil, ardındaki ütopyamı yıkmasından korktum. 9 Kasım'da gecenin ilerlemiş saatlerinde, açılan kapılardan ve yıkılan duvar parçalarının üstünden insanların nasıl boşaldıklarını, nasıl birbirlerini ezerek öte yana geçtiklerini ve yüzlerindeki şaşkın mutluluğu seyrederken birden evimin birkaç yüz metre ötesinden geçen duvarı aslında hiç görmediğimi, hiç anlamadığımı, hiç yaşamadığımı fark ettim. Dıştaki düşmana karşı barikat, ütopyamızın sağlam kale duvarı sandığımız o taş yığınının bir hapishane duvarı, umutlarımızla aramıza girmiş bir engel olduğunu ilk o gece kavradım. Akıntıya karşı yürümekten vazgeçtim. Gecenin rozeti mutlu gülümsemeyi takındım dudağıma. İnsan seline karıştım. Bir daha hiçbir şeyin hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını, bir daha hiçbir zaman kıpkızıl dalgalanan meydanlarda internasyonali 30 dilden söyleyerek aynı sorusuz inanç, lekesiz umut ve kuşkusuz güvenle yürüyemeyeceğimizi, birbirimize öyle tasasız, yalın, gururlu sarılamayacağımızı biliyordum artık. Seni kudamın başında, yıkık kilisenin önünde buldum. Önce elindeki muz kabuğunu ve yüzünün sarı ışıklar altındaki olağanüstü beyazlığını gördüm. Elini tuttum, kalabalıktan sıyrıldık. Eski Berlin evlerinin çöp bidonlarıyla dolu güneşsiz avluları açılan kapılarından, yan sokakların tenha gece kahvelerinden, bayramın dışında kalmış yoksul ve yabancı Türk mahallelerinden, yalnız ve hüzünlü sonbahar parklarından geçtik. Hiç konuşmadık. Sözün bittiği yerdeydik. Seni oraya, parkın sonuna, Spree'nin o dar, karanlık, çirkin kanalının başına 70 yıl önceki cinayetin izini sürmeye getirdim. Elindeki muz kabuğunu alıp solgun ışıkların titreştiği karasulara fırlattım. Yer bu yerdi ama gün bugün değil. 70 yıl önceydi, 15 Ocak'tı. Ufacık bir kadının kurşunlanmış cesedini askerler buradan fırlatmışlardı kanala. Anımsadın. Özgürlük farklı düşünenlerin özgürlüğüdür. Anımsadım. Henüz kaybetmedik. Nasıl öğreneceğimizi unutmadıksa yine kazanırız. Çok eskiden okul sıralarında ezberlenmiş güzel bir şiiri belleğinin derinliklerinden yavaş yavaş çıkarırcasına mırıldandın. Proletarya sosyalizmi bir gerçekliğe dönüştürmeyi başaramazsa hep birlikte ortak kıyametimizi yaşayacağız. Henüz başındaydık. Henüz kızıl yıldızlar görkemli kubbelerden sökülüp yerlerde çiğnenmemişti. Yarı tanrıların dev heykelleri, yüzyıldır intikam gününü bekleyen haçların, saliplerin ve sermayenin zafer çığlıkları arasında yerlerinden indirilip parçalanmamıştı. İnançlarımızla, hayatlarımızla, ölülerimizle kurduğumuz hayal dünyaları, İskambil'den şatolar gibi birbiri ardına yıkılmamıştı daha. Çatlayan duvarın deliklerinden, çatlaklarından taşan bu yığınların yanlışı düzelteceğini, eksiği tamamlayacağını korku dolu da olsa umutla bekliyorduk. Henüz kimliklerimizi ve belleklerimizi yitirmemiştik. Bir çarpışmayı kaybettiğimizi düşünüyorduk. Savaşı değil. Yeniden başlamaya, duvarsız, sınırsız alabildiğine özgür bir dünya kurmaya hazırdık. Neden tam da bu alıntı, neden kıyameti anımsamak? Berlin'de 9 Kasım gecesi bir kanal boyu. Sularda şimdi sözleri anımsanan bir ölü. Ne ilk ne de son cinayet. Ayaklarımda ıslak gece otlarının ürpertici serinliği. Yorgun yüzün, kıyameti haber veren bir kahininki kadar duygusuz, ağır sesin. Ben seni sorusuz, kuşkusuz, belki siz inanmak istediğim her şeyin, tüm doğruların sahibi olduğun için, ben seni duvarlardan bile kuşku duymadığın için sevdim. Doğu Berlin'in tenha, geniş caddeleri, görkemli yapıları, gizemli kanal boylarındaki kaçamak kavuşmalarımız boyunca bana da aşıladığın sorularımı, kuşkularımı, batılı rahatlığımın çocuğu, ikircimlerimi silip, geçen yılın inancın, mağrur güvenin için sevdim. Batının yalan çarkları ve sahte ışıkları arasında binbir güçlükle edindiğim kimliğimi senin aynanda sınadım, seninle güçlendirdim. Oysa ne kadar yenik, ne kadar yorgunsun bu akşam. Ne öfkeli, ne kuşkulu, hatta ne de düşünceli. Sadece yorgun. Batı Berlin'de ana caddelerin göz kamaştırıcı, gürültücü görkeminden kaçıp ara sokaklara sığınmış bir kahve. Koyu kan rengi bir şarap kadehlerimizde. Pembe örtülü, pembe mumlu bir masada içilen başka bir şarabın anısı. Havada bitirilmemiş bir işin, insan içinde bıraktığı suçlulukla karışık huzursuzluk duygusu. Bu gece aramıza giren duvar değil, duvarın yıkıntısı. Şarap dalından koparılmış ham bir portakal kadar buruk, neredeyse acı. İkimizi de doğulu sanan garson hesabı almıyor. Hoş geldiniz kadehi, bu gece bayram. Yeniden sokaklara çıkıyoruz. Koca kent, böğrüne saplanmış bir bıçağın acısından kurtulmuşçasına kendinden geçmiş gülüyor, uğulduyor, parıldıyor. Beklenmedik anda vakitsiz gelen bir müjdenin sarhoşluğu içinde çıldırmış. Başımı boynuna gömüyorum, ateşin olduğunu fark ediyorum, yanıyorsun. Seni bu çılgın kalabalıktan, bu sarhoş kentten kaçırmalıyım. Seni olanlardan değil, olacaklardan, seni değişmekten, başkalaşmaktan, bu bulanık, karanlık, kuşkulu suların, bu acımasız dalgaların kimliğini aşındırmalarından korumalıyım. Seni özgürlük ve muzlara koşarken suçlu arayan yığınlara kurban vermemeliyim. Kolundan sürüklüyorum, direnmiyorsun. İlk kez buluşmamızdan, sevişmemizden daha önemli bir işin, yetişmen gereken çok önemli bir toplantın, bir görevin, bir konuşman yok. Ya da var ama aldırmıyorsun. Duvarın yana başındaki küçük, yalnız evime getiriyorum seni. Karanlık taş avluya girince kentin gürültüsü biraz hafifliyor. Gıcırdayan tahta merdivenleri birbirimize yaslanmış ağır ağır çıkıyoruz. İçimizde itiraf edemediğimiz karşı konmaz bir kaçma duygusuyla yıkılan büyük duvarın hemen yanı başındaki dört duvara kapanıyoruz. Ben seni ilk kez o gece ateşler içinde ve çaresiz sevişirken gerçekten sevdim. Güçlü düşmanı, amansız saldırgana karşı bebeğini umutsuz bir çırpınışla korumak isteyen anne gibi. Kadınca bir koruma duygusu ve belki de yalnızca kadınlara özgü bir yaşama inadı ve cesaretiyle. Ben seni ilk kez o gece inançlarımın, umutlarımın, kimliğimin doğrulanması olduğun için değil, yanılgılarımız ortak olduğu ve yanılgılarımızda doğrularımız kadar paylaştığımız için sevdim. Ben seni o gece belki de ilk kez sadece sen olduğun için sevdim. O gece soyunurken ceketinin cebinden düşen fotoğraflarda tanıdım seni ilk kez. Boynunda kırmızı paynır eşarbın, kısa pantolonun, elinde kırmızı üzerine sarı yazılı pankartını bir çocuk yürüyüş kolunun en önünde yürüyordun. Elinde bir tuğla, bir mala, gencecik duvara örerken objektife poz verip gülüyordun. Üstünde iğreti duran ciddi takım elbisen, koyu renk kravatında kim bilir hangi kongreden, hangi küçük zaferden, hangi uluslararası toplantıdan sonra alabildiğine resmi, eklenti, bürokrat bir gülümseyişle Honaker'le kucaklaşıyordun. Sonra çok daha yenilerde seni ilk tanıdığım yıllarda bir göl kıyısında tanımadığım güzel bir kadına sarılıyordun. Hiçbir şey sormadım, hiçbir şey söylemedin. İçimde seni ne önder, ne kahraman, ne örnek, sadece insan, sadece erkek olarak bulduğum anda kaybediverme korkusu. İçimde salt, yalın, çırılçıplak insan seni eskisi gibi sevemeyeceğim kaygısı. Karmakarışık, tanımsız, ağır bir şeydir içimde. Gecenin ilerlemiş saatlerinde ateşler içindeki uykundan inleyerek uyandığını, bütün gece ıslak, kara bir asker tayınını ve olgun bir muzu sayıkladığını, bütün gece kustuğunu anımsıyorum. Sabah büzülüp sızdığım koltuktaki dalgın uykumdan ayıldığımda çoktan gitmiştin. Duvara koştum, yarılmış, delinmiş, çökmüştü. Yüzlerce çekiş, belki de binlerce keski duvardan parçalar koparıyordu. Satılık, satılık bunlar, duvar anısı. Küçük parça 5, büyük parça 10 var, kapış gidiyor. O geceden sonra bir kez daha karşılaştık. Aralık sonuydu. Brandenburg kapısının açıldığı gündü. 9. senfoniyi kentin hem doğusuna hem batısına kurulan dev ekranlardan birlikte izledik. Zaman zaman kara dönüşen soğuk ama sakin bir yağmur çiseliyordu incecikten. Dev ekrandaki yaşlı Bernstein uluslararası orkestra ve koroyu yönetirken muhteşem finalde sevinç özgürlüğe dönüştü. Doğuda ve batıda tüm meydanlardan özgürlük sözcüğü Beethoven'ın sesiyle yankılandı. Bu kez kaybettik dedin. Ne ilk ne de son yenilgimiz. Yolun o kadar başındayız ki daha. Oysa ben sonuna yaklaştığımızı, karşı kıyıya geçmek için bir adım daha atmanın yeterli olduğunu sanıyordum. Duvar çöküşün ilk habercisi dedin. O yumuşak, ağır kahin sesinle. Çöküş daha yeni başlıyor. Oysa biz kuruluşun çoktan başladığına, yeni dünyanın tuğlalarını koyan öncüler olduğumuza inanmamış mıydık? Yeniden başlayamayacak kadar, üstelik değişemeyecek kadar yorgun ve yaşlıyım dedin. 100 yıl sonra yeniden yaşamak isterdim. Sonra sustun, sustuk. Bir daha yumuşacık ya da şehvetli sevgi sözcüklerinden başka bir şey söylemedik birbirimize. Ne olanlar olmuş, ne olacaklar olacaktı sanki. Zamansız, tarihsiz, kimliksiz, mekansızlık. Bir büyük boşlukta sadece ikimizdik. Senden bir çocuk istedim, senden bir çocuk aldım o gece. Bir daha hiç buluşmadık, hiç görüşmedik, sevişmedik. O sabah şafak sökerken seni Brandenburg kapısının hemen yanında bulduğumda hiç şaşırmadım. Belli çok beklemiş, geç kalmış bir ölüydün. Yorgundun, başını duvara dayamıştın. Elini tuttum, parmaklarımla dudaklarına dokundum, soğuktun. Ceketinin cebinden kimliğini, küçük özel eşyalarını çekip aldım. Öylece bulsunlar istedim seni. Azsız, kimliksiz, vatansız, sadece insan. İlk uğultular, ilk otobüsler, gezintiye çıkarılan bakımlı köpeklerin ilk neşeli havlamaları. Gün ağrıyor. Brandenburg kapısının ve Reichstag'ın üzerinde doğuyu teslim alan batının bayrağı seçilmeye başladı bile. Koca kent uyanıyor. Birleşmenin ilk sabahı. Duvarın önünden karnımdaki doğdu doğacak bebeğimi okşayarak hızlı adımlarla uzaklaştım. Haraç, mezat, paramparça. Bit pazarı kentin en güzel yaya köprüsünün ayakları dibinden başlayıp ırmağın sol yakası boyunca uzanır. Yaz kış yağmur soğuk demeden her cumartesi Afganlıların Fransızlara, Almanların Çingenelere, Polonyalıların Türklere karıştığı bir renk, dil, ırk ve halklar cümbüşüdür. Main ırmağının kenarında özenle budanmış bodur çınarlarının altında saf ipek Hint sarileri, Amerikan piyade üniformalarına tülden, dantelden gelinlikler, yaldız işlemeli Özbek takkelerine, patiska gecelikler, beyaz yakalı, çıpalı bahriyeli kazaklarına, ince naylon çamaşırlar, meşin punk ceketlerine sarılır. Kırık dökük bohemya kristallerinin yanı başında Afrika maskları, gineli tanrı heykelcikleri, mozambikli, şeyserli, midye kabukları, kütahyalı çiniler, şaşırtıcı bir uyum içinde geç kalmış, belki de hiç gelmeyecek alıcılarını bekler. Bella Epic afişlerindeki kankancı kızların yıldızları işaret eden ince uzun bacakları, yerde döküntüler arasında yatan kolu bacağı kırık taş bebeklere nispet yapar. Çoktandır yeni baskısı yapılmamış, artık ne yazarı ne konusu anımsanan eski bir kitap, artık kimselerin dinlemediği cızırtılı bir taş plak, hemen yanı başında köpek resimli çiçek gibi açılmış sarı pirinç mikrofonlu sahibinin sesi gramofon, eski ayakkabılar, sivri burunlu yumurta topuklu çizmeler, renk renk biçim biçim boy boy elbiseler, paltolar, ceketler, çamaşırlar, bir mürekkep okkası, bir yağdanlık, bir buhurdan, Bir sürme kabı kim bilir kimlerin ne zaman, nerelerden, kimlere hangi duygularla gönderdiği pulları üstünde kartpostallar, eski sikkeler, paralar, banknotlar, sararmış, unutulmuş, vazgeçilmiş eski fotoğraflar ve renk renk çeşit çeşit binlerce takı. Akla ne gelirse her şey. Bit pazarının cıvıl cıvıl çeşitliliğini, meraklı kalabalığını, insana tepeden bakmayan, pazarlıktan bıkmayan dost satıcılarını, onların sattıkları mala yabancılaşmamış özenlerini, sevgilerini ama asıl o gürültülü neşeli havada bir titreşen incecik yüzünü, ezik pişmanlığı, bir daha hiçbir şeyin sahibine dönemeyeceği, sahibini bulamayacağı, eşyanın insandan daha ömürlü, daha direngen olabileceği, kendi bağımsız yaşamını sürdürebileceği duygusunun yarattığı esefle rahatlama karışımı o garip duyguyu severdim. Hiç satın alamayacağımı bildiğim bebeğini emziren, dudakları memelerinden daha etli, tahtadan oyulmuş çıplak kara tanrıça heykelini okşamayı, tavus tüyleriyle süslü bir şapkayı başıma geçirip, oymalı, yaldız çerçeveli kırık aynada kendime yabancılaşan yüzümü seyretmeyi, dantelli fistolu bembeyaz patiskadan geceliklere dokunmayı, bir eski kitabın sayfalarını çevirip boyalı bir sandığı koklamayı, elma ve ceviz karışımı tanıdık bir koku, sıcak güney denizlerinin derinliklerinden çıkarılmış ya da mercan adalarının bembeyaz kumsallarından toplanmış, şimdi denizlerden uzak bir yabancı kentte yapayalnız üşüyen sedef rengi deniz minarelerini kulağıma dayayıp dinlemeyi. Oysa dalgaların sesi kesildi mi deniz minareleri de susar bilirim. Ve asıl yerde yığın yığın dağınık duran sararmış eski fotoğrafları karıştırmayı severdim. Baharda ırmak boyu Japon eriklerinin ve bademlerin pembesini, süs kirazlarının duru beyazını ve filizlenen çınarların körpe yeşilini giyinince, yaz geldiğinde hiç sararmayan canlı yeşil çimenleri ve özenle dikilmiş bakımlı renk renk çiçekleri takınınca, kışları bu kadar lekesiz ve temiz olmasına hep şaştığım beyaz kar kürküne bürününce, hele de sonbahar şanlı büyük bir isyanın renkleriyle gelip hep isyana hevesli, devrime tutkun ama yenilgiye yazgılı yüreğimi kızıl renkleriyle donatınca, kentin sokaklarını aceleyle ardımda bırakıp ırmak kıyısına kavuşmaya çalışırdım. Main uzakta Ren'le birleşir, koca Ren, vadileri, ovaları, ülkeleri aşıp okyanusa akardı bilirdim. Sadece denizlerde genişleyen, hafifleyen yüreğime ırmak serin bir su gibi gelir, denizlerden uzak bir kentte ufka açılan bir pencere olurdu. Eylül sonu ılık, neredeyse sıcak geldi. Belki sonbahar yağmurları geç kaldığından, belki de güneş haftalar boyunca bulutsuz masmavi bir gökte buğulu buğulu parladığından, 1990 sonbaharı her yılkinden daha renkli, daha parlak, daha isyankar oldu. Mayın sarı rengi duru olmasa da dumanlı bir maviye dönüştü. Günlerden cumartesiydi, yalnızdım, özgürdüm, mutluydum. Kenti çevreleyen korulardan başlayıp ayaklarımın altında çıtırdayan kuru yaprakları dinleye dinleye, güz rengi sokaklardan geçerek ırmak boyunun bodur çınarlarına, salkım söğütlerine taş çıkartan incelik ve döküklükteki telli kavaklarına, şarabi renklere bürünen Japon eriklerine koştum. Main'dan Ren'e, Mozel'e kadar nehir boylarınca süzülen dizi dizi beyaz tenezzüh vapurlarının küpeştelerine ve köprülerin parmaklıklarına, uzak denizlerden gelip nehirlere, ırmaklara alışıp denizleri unutup ırmak kuşu olmuş martılar tünemişti. Çalıkları bit pazarının neşeli uğultusuna, gürültücü renkliliğine karışıyordu. Her şeyin mutluluğu anımsattığı bu güzel Eylül günü, renklerin, seslerin, kuşların, güz yapraklarının, eşyanın ve insanların çağrısına karşı durabilir miydim? O gün dökülen çınar yapraklarının ve martıların tarafında kalıp zaten hiçbir şey almayacağımı bildiğim bit pazarından kaçabilmeliydim. Orada haraç merazat, satılığa çıkarılmış yenik, yitik, paramparça kimliklerimizle, hayatlarımızla, umutlarımızla karşılaşmadan ırmak boyundan ayrılabilmeliydim. Dalından sessizce kopup döne döne ağır ağır düşen bir çınar yaprağının peşine takılmamalıydım. Köprünün koyu pembe taş ayaklarının hemen altında bit pazarının ilk tezgahlarının kurulduğu, yerlere serilmiş naylonların üzerine ilk hazinelerin yazıldığı basamakların yanındaydım. Kuru çınar yaprağı o kadar büyük, o kadar hareli, o kadar güzel kızıl kahverengi olmasaydı, gözüm takılmayacak, peşinden koşmayacak, süzüle süzüle düştüğü tezgaha yaklaşmayacak, onları görmeyecektim. Ama yaprak neredeyse iki elim kadar kocaman, ancak usta bir ressamın elinden çıkabilecek kadar güzel renkli, Dağ başında ince bir türkü kadar yumuşak ve hafifti. Havada salına salına düşüp yere serilmiş dağınık, yoksul, karmakarışık bir tezgahın üstüne konuverdi. Onları çınar yaprağını tutmak için yaklaştığımda gördüm. Tezgahlarını köprünün ayaklarının altına, yersiz yursuzların sabahladığı eski gazete, paçavra, boş bira şişesi dolu, kusmuk ve sidik kokulu kuytuların yanı başına açmışlardı. Özentili garip giysileri, daptar siyah deri pantolonların üstüne parlak renkli gömlekler ya da paçaları tiftilmiş eski blue jean ve armudalar, yakası kolu açık, göğüsleri yazılı incecik tişörtler, boyunlarında kocaman haçlar ya da Mercedes yıldızlarıyla ve bıkkın, umursamaz asık suratları, bakımsız, pis, uzun sarı saçları, kapana kısılmış hayvan bakışlarının ürkekliğindeki gözleriyle hemen dikkati çekiyorlardı. Kıvır kıvır saçlı, siyah derili Afrikalıdan çekik gözlü uzak doğululara, İsveçlilerden Fransızlara, Türklerden Perululara, Almanlardan Afganlılara kadar tam bir ırklar ve halklar karmaşası olan bu acayip pazarda bir tek onlar başka bir dünyadan gelmişçesine yabancıydılar. Herkesten farklı bir şeyler satıyorlardı. İnsanlar yere gelişi güzel yaydıkları karmakarışık mallara ciddi, hüzünlü, düşünceli gözlerle bakıyor, şöyle bir dokunup evirip çeviriyor, sonra tezgahlardan sessizce uzaklaşıyorlardı. Bir tek onların tezgahlarının başında bağıra bağıra neşeli pazarlıklar yapılmıyor, uzaklaşan alıcının arkasından hadi al istediğin fiyata diye koşulmuyor, bir bit pazarı alışverişinin alışılmış keyfi çıkarılmıyordu. Sanki satışı yasaklı bir şeyleri, gizlemeleri gereken bir malı pervasızca pazara çıkarmış gibiydiler. Vücudunu ilk kez satılığa sunan kadın kadar acemi, ürkek, beceriksiz, onun kadar hırslı, yırtık, şaşkın görünümlüydüler. Köprünün ayaklarının hemen dibine alıcısı bol, değerli, aranan mallar satan gedikli satıcıların rağbet etmedikleri bu bölgeye serdikleri